Kitabın adı Aşka Giyinen Adam. Yazarı Nazlı Eray. Üçüncü ayrım. Birisi örtüyü yavaşça yüzümden çekti. Bir çift siyah göz bana bakıyordu. Dürnev abla değildi bu. Başımı hafifçe yana çevirdim. Üstünde kupa kraliçesi olan bir kart usulca omzumdan aşağıya kaydı. İyi misiniz diye soruyordu bir ses bana. Bir yeriniz acımadı ya. Yavaşça yerimden doğruldum. Örtüyü sıyırıp üstümden attım. Siyah, saten smokinli bir erkek üstüme eğilmiş endişeyle bana bakıyordu. Yattığım yerden kırık beyaz ipek gömleğinin yakasını, parlak saten smokinin kıvrımlarını görebiliyordum. "Ben Eddie," dedi o. Elini uzatmış yerden kalkmama yardım ediyordu. Birden tanıdım onu. Büyük bir şaşkınlıkla. Eddie Fisher diye mırıldandım. Tanıdınız beni dedi. Ayağa kalkmış üstümü başımı düzeltiyordum şimdi. Nasıl tanımam sizi dedim. Yaşam öykünüzle ilgili bir kitabı yeni bitirdim. Renkli yaşamınız, evlilikleriniz, acılarınız, ilaç bağımlılığınız, Elizabeth Taylor'a delice aşık olup karınız Debbie Reynolds'dan boşanmanız, o zamanlar bu olayın yarattığı büyük sansasyon, 60'lı yılların Hollywood'u, sizin Elizabeth Taylor'u delice sevmeniz, sonra Cleopatra filminin çekimleri sırasında Elizabeth'in sizi Richard Burton'la aldatması, bu olayın gizli ruhunuzda yarattığı o korkunç şok, yılların onaramadığı büyük yara, belki de yaşadığınız bu acı olayı unutmak için kadından kadına koşmanız. Hepsi. Ama hiçbirine bağlanamamışsınız. Güzel kadınlar. Birbirinden güzel. Sanki Dr. Max'in size yaptığı o tılsımlı iğnelere alışmanız gibi. Kadınlara da bir bağımlılığınızın olması. Kadınlara, aşka ve cinselliğe. Sonra sesinizi yitirmeniz. Bir zamanlar kral gibi karşılandığınız hayranlarınızın elinden zor kurtulduğunuz o dev gazinoların ve konser salonlarının bulunduğu caddelerin arka sokaklarında uyuşturucu alabilmek için garip kişilerle düşüp kalkmanız. Hepsini biliyorum, hepsini. Kitabı heyecanla okudum. Açık yüreklilikle bütün gerçekleri yazmışsınız. Herkes bunu yapamaz. Sizi kutluyorum. Beni dikkatle dinliyordu. Kitabımı beğenmişsiniz, dedi. Çok etkiledi beni. Her şeyi böyle açık açık yazabilmek. Artık kaybedecek bir şeyim yoktu, dedi Eddie Fisher. Her şeyi yitirmiş bir adamın ne korkusu olabilir ki? Dikkatle baktım ona. Ama şimdi bir konserden geliyorsunuz sanki, dedim. Evet, Las Vegas'tan geliyorum, dedi o. Bir konserden çekip çıkardınız beni. Yıl 1960. 30 yaşımdayım. Las Vegas'taki konser salonu tıklım tıklım dolu. Ön sırada Elizabeth Taylor oturuyor. Karım. Ne güzel diye mırıldandım. Sanat yaşamınızın doruğundasınız. Elizabeth Taylor ile nihayet evlenebildiniz. Evet dedi Eddie Fisher. Heyecanla parlıyordu gözleri. Bu dünyanın en güzel kadınının yüreğinin benim için çarptığını düşünmek inanılmaz bir şey. Ne de olsa benim içimde hala Philadelphia'da meyve satan o çelimsiz kara kuru çocuğun ruhu var. Dürnev abla yanı başımdan. Kim bu adam? Neler konuşuyorsunuz? Nedir sana öyle heyecanlı anlattıkları diye merakla soruyordu. Eddie Fisher, Dürnev abla. Kartlarda senin gördüğün o adam Eddie Fisher'mış. Las Vegas'taki bir konserden çekip çıkardık onu. Eddie Fisher mı? Ünlü şarkıcı, hani Elizabeth Taylor ile evlenmişti. Elizabeth Taylor'ın kocası Mike Todd bir uçak kazasında ölür. Eddie Liz'i teselli ederken... Anımsadım, anımsadım o olayları diye bağırdı Dürnev abla. 60'lı yıllar, eski olaylar bunlar. Eddie Fisher demek bu genç adam. Eddie Fisher eğilerek Durneau'nun elini aldı, dudaklarına götürdü. Durneau abla dikkatle bakıyordu Eddie Fisher'a. "Ne zorlukla çıkarttık seni destenin içinden biliyor musun oğlum?" dedi. "Sanki çimentolanmış gibiydin kartların arasına. Bak, bütün kartlar çevreye dağıldı. Dur bakalım. Şuradaki neymiş?" diyerek eğildi. Halının üstünde ters duran bir tarot kartını çevirip baktı. "Bir kadın bu." Durneau ablanın elinde tuttuğu karttan bir çığlık yükseldi. Durneau abla şaşkınlıkla kartı yere fırlattı. Yere düşen karttan hıçkırıklar yükseliyordu şimdi. Debbie bu dedi Eddie Fisher. Eski karım Debbie, onu iki çocukla bıraktığım için hiçbir zaman bağışlamadı beni. Elizabeth evliliğimizi yıktı diye nefret eder ondan. Oysa bizim evliliğimiz çoktan bitmişti. Yerdeki tarot kartından yükselen hıçkırıklar Durneau ablanın salonundaki o yarı gizemli gece atmosferini yırtmış, geceyi gündüze biraz daha yaklaştıran dışarıdaki çöp arabasının sesiyle karışarak duvarlardaki aynalara, köşede duran büfenin camlarına ve Durneau ablanın işlenmiş olduğu Paris'te bir sokağı ve çiçek satan bir kızı gösteren kareviçe tablonun çerçevesine çarparak yankılanıyordu. Debbie avaz avaz bağırıyor diye mırıldandı Durneau abla. Elizabeth'i sevdiğimi ve onunla evlenmek istediğimi söylediğim gün böyle bağırmıştı dedi Eddie. O gün evin önündeki bahçede belki 300 tane gazeteci vardı. Çimenlerin üstüne oturmuşlar bekleşiyorlardı. Elizabeth ile birlikte olduğumuz duyulmuştu. Hiçbir şeyi saklamıyorduk zaten. Onun yanındayken rüyada gibiydim. 5. caddede öpüşmüştük bir gün önce. Yaşam uyanmak istemediğim bir rüyaydı benim için. Yerde çırpınan karttan gelen sesler tedirgin etmişti onu besbelli. Konuşurken yüzünden bulutlar gelip geçiyordu. Dur oğlum dedi Durneau abla. Dur susturayım ben şu kartı. Eğilip yerdeki kartı aldı. Destenin içine sokmaya çalıştı onu. Kart canlı bir balık gibi Durneau ablanın elinde çırpınıyor. Bir türlü destenin içine girmek istemiyordu. Allah Allah, nasıl da direniyor diye söylendi Durneau abla. Elimden kayıverecek. Anlatacaklarım var diye haykırdı kart. Anlatacaklarım var. Durneau abla ustaca bir hareketle debelenen kartı destenin arasına sokuverdi. Karttan yükselen ses kesilmiş, salon bir an için derin bir sessizliğe gömülmüştü. Tipteki odadan gelen saat kuşunun mekanik sesi yaşamımızdan geçen bir yarım saati bizlere haber verdi. Masanın köşesinde duran kartlara bir göz attım. Deste sessiz ve kımıltısız öylece duruyordu. Gitmeliyim dedi. Ayağa kalkmıştı. Duvardaki aynaya bakıp saçlarına şöyle bir dokundu. Nereye? Konserin ikinci yarısı başlamak üzere. Gitmeliyim. İki adımda sokak kapısına ulaşmış, kapıdan dışarıya çıkıp gecenin içinde kaybolmuştu. Eddie diye seslendim. Eddie dur bekle ben de geliyorum seninle. Durneau ablanın şaşkın bakışları altında koşarak sokak kapısından dışarıya çıktım. Apartmanın bahçesine yeni dökülmüş olan gübrenin keskin kokusu genzime dolmuştu. Demir bahçe kapısından dışarıya çıkarak boydan boya uzanan karanlık mesnevi sokağına baktım. Zaman sabaha yakın olmalıydı. Çevrede kimsecikler yoktu. Karşıdaki eczanenin vitrininde alt alta yazılı duran ışıklı nöbetçi eczane isimleri karanlıkta sanki göz kırpıyordu. Durneau ablanın evinin önündeki ulu akasya ağacı gece rüzgarıyla şöyle bir sallandı. Yapraklarının hışırtısı düşük bir tansiyon habercisi gibi kulaklarıma doldu. Karanlık sokak ve kimsesiz gecenin içi bomboştu. Eddie Fisher görünürlerde yoktu. Uzakta, taksi durağında bekleşen, bir iki taksinin içinde yanan ölü ampuller, ıssız geceye bir renk vermeye çalışıyorlardı sanki. Sokaktan aşağıya doğru koştum. Çevrede kimsecikler yoktu. Eddie Fisher yok olmuştu. Besbelli, Las Vegas'a ait olduğu o değişik dünyaya, konser salonunda onu bekleyen, gelmesi için sabırsızlanan, coşkulu kalabalığa dönmüştü. Düşünceli düşünceli Dürnev ablanın evine doğru yürüdüm. 1960 deyince aklıma İstanbul geliyordu. Annem babamla birlikte Nişantaşı'ndaki Hiraman Palas'ta yaşadığım yıllardı. Şöyle bir düşününce İstanbul'u, o geride kalmış kentin gecesini hiç bilmediğimi fark ettim. Sanki hep gün ışığında, saatin akreple yel kovanı yuvarların üzerindeki belirli bölümlerini gösterirken yaşamıştım o kentte. Yapayalnız bir İstanbul gecesini, bomboş ve karanlık İstanbul sokaklarını ne bileyim ben. Unkapanı'nın gece halini, Nişantaşı'nın sabaha karşı nasıl olduğunu, gece yarısından sonra Taksim Meydanı'nı veya Üsküdar'ı gecenin bir saatinden sonra hiç görmemiştim, hiç yaşamamıştım. Kaldırımın kenarında dururken tuhafıma gitti bütün bunlar. Bir tek Kalamış'ı sabaha karşı yaşamıştım. Ondan sonra da çekip gitmiştim o kentten. Oysa Ankara'nın gecesi nedenli bildik bir dünyaydı benim için. İşte sabahın yaklaştığı şu saatte Dürnev ablanın evinin yakınlarında bir yerde böyle düşünceler gelip geçiyordu kafamın içinde. Edi diye karanlığa doğru seslendim. Bir apartmanın en üst katında bir ışık yandı ve söndü. Mesnevi sokağı yeni baştan karanlığa gömdü. Yolun başındaki akasya ağacının hışırtısı hoşuma gidiyordu. Gecenin içindeki bu ses bana belli belirsiz bir şey anımsatıyordu. Ama bilemiyordum neyi anımsattığını. Pencereden bakıyordu Dürnev abla. Geldiğimi görünce bana kapıyı açmak için içeriye çekildi. Salonun ortasında duruyordum. Dip odadan zamanı haber veren kuşun mekanik sesi sanki koridordan koşarak bize doğru geldi. ''Bulabildin mi onu?'' diye sordu Dürnev abla. ''Bulamadım. Karanlığın içinde kaybolup gitmiş. Ona seslendim ama kimse yanıt vermedi.'' dedim. ''Eddie Fisher'' diye mırıldandı Dürnev abla. Demek Las Vegas'a Elizabeth Taylor'un yanına döndü. ''Kim bilir?'' dedim. ''Belki de...'' Gözlerim masanın üstünde duran kart destesine gidiyordu. İçimde bir sabırsızlık, tuhaf bir heyecan, nedenini tam bilmediğim bir tedirginlik vardı. ''Kaçırdık Eddie'yi Dürnev abla'' diye söylendim. ''Belki bir daha hiç bulamayabiliriz onu.'' ''Kartların içinden gene çıkar.'' dedi Dürnev abla. ''Ama kartlarda her zaman aynı kişi çıkmıyor ki. Kardeşimi bir yıl önce görmüştüm, bir daha çıkmadı işte.'' ''O belli olmaz.'' dedi Dürnev abla. ''Karıştır kartları, karıştır, konsantre ol.'' Masanın çevresinde oturmuştuk. Dürnev abla bir sigara yakmış, onu kül tablasına bırakmıştı. Tam üçe böl. Kartları üçe bölüp beklemeye başladım. Dürnev abla kartları teker teker açtı. Dikkatle incelemeye başladı onları. Tuhaf şey diye mırıldandı. Bu kez bambaşka kartlar çıktı. Söylemiştim sana diye bağırdım. Bir daha bulamayabiliriz onu. Dur bakalım, dedi Dürnev abla. Öteki kartların arasından çıkabilir. Bunlar da ilginç. Şuraya bak. Bir kadın, yabancı bir kadın bu. Elizabeth Taylor mu diye merakla sordum. Sanmıyorum dedi Dürnev abla. Buralardan birisi olmalı bu ama tanıdığım birisi de değil. Neden çıktı ki acaba benim falımda? Bilmiyorum, dur bakalım. Hızla elinde tuttuğu dört kartı da masanın üstüne açtı. Bir kadın, kapalı bir mekan, bir mesaj diye mırıldandı. Ne olabilir bu Dürnev abla? Kafam karıştı. İstediğim şeyler çıkmadı kartlarda diye söylendim. Kartlarda her zaman istediğin şeyler çıkmaz ki. Biliyorsun bunu. Masanın üstündeki kartları toplayıp yeni baştan karıştırmıştı. Durun diye bir ses duyduk. Dürnev abla elindeki kartları öylece tutuvermişti. ''Durun bir dakika'' dedi bir kadın sesi. ''Çorabım kaçıyordu, bekleyin biraz.'' Dürnev ablanın elindeki destenin arasından bir kart kayıp masanın üstündeki kırmızı örtünün üstüne düştü. ''Hangi kart düştü?'' ''Kupa kraliçesi.'' Karttan bir takım sesler geliyordu. Bir mırıltı gibi bir şeydi bu. Kulağa fısıldanan sözlerin çıkarttığı, o gizemli, insanın içini gıcıklayan, tuhaf bir gizliliği olan bir sevgili sesini andırıyordu. Dürnev abla da ben de masanın üstüne eğilip karttan gelen bu belli belirsiz sesleri yakalamaya çalıştık. Bir kadın sesiydi duyduğumuz, yavaş yavaş konuşuyordu. Ne dediğini anlayabilmek için masanın üstündeki karta iyice yaklaşmıştık. Pasajdaki dükkana gidip oradaki sarı saçlı kadınla konuştunuz mu diye sordu ses. Hangi pasajdaki dükkan dedim. Tunalı Hilmi'de sağ taraftaki pasajın alt katındaki antikacı dükkanı. Gittiniz mi oraya? Sahibi sarışın bir kadın. Yıllardır o pasajın alt katına inmedim dedim. Ama oradaki antikacı dükkanını biliyorum, alt koridorda. Yanında süt yenimin askısını diktirdiğim terzi kızın dükkanı var. Evet, orası, dedi karttan gelen ses. Antikacı dükkanına giderseniz oradaki sarı saçlı kadın beni size anlatacak. Kart susmuştu. Ne tuhaf şey diye mırıldandı Dürnev abla. Bu kartın öyküsü Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki bir pasajın alt katında bulunan bir antikacı dükkanında gizli demek. Bu gece değişik şeyler oluyor Dürnev abla dedim. Dürnev abla yorulmuştu. Kartları toparlayıp yerlerine koydu. Tarot kartları ağırlaştı, yoruldular. Bu gece bu kadar dedi. Sabahın ilk ışıkları salon penceresinden içeriye süzülmeye başlamıştı. Tanyeri hafifçe ağarmış, gökyüzündeki yıldızlar kaybolmuştu. Gidiyorum Dürnev abla dedim. Yarın gece gene gelirim. Sokağa çıkmış, sanki benim için hışırdayan, yapraklarını rüzgarda titretip bana eski zamanlardan anımsadığım bir takım şeyleri getiren akasya ağacının gövdesine dayanmıştım. Sabah oluyordu. Beriden bir yandan bir horoz öttü. Kapalı manav dükkanlarının önünden geçip koşarak eve gittim. Mermer merdivenlerden aşağıya usul usul iniyordum. Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki bu pasaj öğle saatinde loş ve serindi. Antikacı dükkanı merdivenin tam karşısındaydı. Bir an için vitrine gitti gözüm. Bronz kadınların avuçlarında tuttukları lale ve karanfil şekilli buzlu camdan lambalar, bir iki lokumluk, eski bir saat, rastgele kıvrılmış ucu simli bir örtü, iki tane kesme kristalden şarap kadehi dikkatimi çekmişti. Vitrinde duran eski bronz saat bana rahmetli Mustafa amcamın Dalyan'daki evinde şöminenin üstünde duran antika saati hatırlatmıştı. Çocukken bu salonda kendi kendime oynar, balkona çıkıp o zamanlar bomboş olan deniz kenarına bakar, balkondaki amcamın çok sevdiği kayısı güllerini koklayarak içeriye babaannemin odasına giderdim. Babaannem odasında namazını bitirmiş olur, seccadesinin üstünde oturur, hurma çekirdeği tesbihini çekerek dua okurdu. Benim içeriye girdiğimi görünce gülümser, selam verip duasını bitirir, yüzüme doğru şöyle bir üflerdi. Pembe, üstü altın renkli yuvarlak güllü lokumluktan babaannemde de vardı. Açılırken kapağı gıcırdayan buzlu camlı büfenin içinde dururdu. Babaannemin aynalı dolabı odanın köşesindeydi. Saatli marif takvimi duvarda asılı durur, bana vereceği nane ve limon şekerleri, üstü beyaz kişnişli yassı yuvarlak çikolatalar bir konsolun üst çekmecesinin içinde saklı olurdu. Antikacı dükkanının vitrindeki bu birkaç eski eşya beni birdenbire uzun yıllar öncesine çocukluğuma götürüvermişti. Açık olan dükkanın kapısından içeriye, yarı karanlık bir dünyaya girmiştim. Antika bir masanın başında oturan sarışın bir kadın beni görünce ayağa fırladı. Hoş geldiniz. Yıllardır gelmediniz buraya. Bırakmam sizi, buyurun şöyle oturun. Size hemen bir kahve söylüyorum. Nasıl içersiniz kahvenizi? Diye sordu. Orta olsun dedim. Gösterdiği koltuğa oturdum. Dükkan üç bölmeden oluşuyordu. İçine yıllardır hiç gün ışığı girmemiş gibiydi. Eskinin kokusu sinmişti çevreye. Oturduğum koltuk vişne çürüğü kadifedendi. Dükkanın içine girdiğimden bu yana çocukluğuma gidip geliyordum. Bir köşede duran yeşil çini soba, Şişhane yokuşundaki Saadet apartmanını anımsatmıştı bana. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 22, devamı 4. ayrımda.